Size ilk konuşmacımı takdim etmek istiyorum. İlk konuşmacım Dr. Fazele Rana. Mr. Rana, RBT, Reason to Believe'in başkan yardımcısı, biyokimyacı. Genetik ve sentetik biyoloji alanlarında çalışmalar yapan Dr. Rana'nın yaratılışın bilimsel delilleri konusunda iki kitabı, hücre zarının yapısı konusunda doktora tezi, belgeseli, Biochemist Apply Stethoscopy, hep bunda sorun çıkartıyorum biliyorum. PEPS Letters, Journal of Microbiological Methods ve Journal of Chemical Education gibi hakemli bilimsel dergilerde yayınlayarak geniş okuyucu kitlelerine ulaşmıştır. Birçok makalesi olan Sayın Rana, dünyanın çeşitli yerlerinde 500'den fazla üniversitede konferans ve kilisede konuşmacılık yapmıştır. Dr. Rana bugün bize DNA'nın ilham verici tasarımı konusunda konuşma yapacak. Okay Rana, the microphone is yours.
Well, good morning, everybody. It really is a pleasure and it's an honor for me to be taking part in the second international conference on the origin of life and the origin of the universe. I had the privilege of speaking at last year's conference, and it was a wonderful, wonderful opportunity. And so I'm very grateful for the organizers to invite me to come back again this year. I consider it again an honor. It's also exciting for me to be part of this project. It's refreshing to share the stage with fellow Christians and Muslims as we work together to demonstrate the scientific evidence for God's existence, but also to identify the scientific challenges to the theory of evolution. And this is very important because the theory of evolution is used to uphold, to support an atheistic worldview. Because it's a reasonable question, I think, to say, if evolution can explain the origin and the history and the design of life, then what role is there for a creator to play? In fact, Richard Dawkins in his... Richard Dawkins in his book, The Blind Watchmaker, said these words. Here we go. Although atheism might have been logically tenable before Darwin, Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist. And it's statements like these that cause many people, I think, to believe that there is conflict between science and religion. But yet, it was science that paved the way for my conviction that there was a creator. When I was an undergraduate student, I was an agnostic. I didn't know if God existed or not, and I didn't really care, to be frank. I was more interested in becoming a biochemist, doing everything I could to prepare myself to go to graduate school to get a PhD in biochemistry. As an undergraduate student, I was convinced that evolution was the way to explain the origin of life, the history of life, the design of life. Not because I examined the evidence and drew that conclusion, but because that's what my professors taught. Professors that I admired and respected. And I accepted what they taught about the theory of evolution uncritically. I meet many students when I speak on university campuses who are like me. They accept the theory of evolution because this is what their professors are teaching them. But things changed for me when I went to graduate school. In graduate school, one of the key things that's part of that education is teaching students to think independently, to think critically, to become scientists, to evaluate the evidence and draw conclusions regardless of what the experts say. And I began to ask questions I wouldn't have asked as an undergraduate, like, where does life come from? How do scientists explain the origin of life? And I was prompted to ask that question because as I was learning about biochemistry, I came to appreciate the incredible elegance and sophistication, the ingenuity of biochemical systems. So I wanted to know, how do scientists explain where these systems come from? And as I began to evaluate the different theories for chemical evolution, for the origin of life, I was shocked. I very quickly realized that chemistry and physics could not produce the elegant designs of biochemical systems. And it was that recognition coupled with the design of biochemical systems that convinced me there had to be a mind, there had to be a creator that brought life into existence. And then that prompted me to ask other questions, such as, who is that creator? How do I relate to that creator? And I personally found the answer to those questions in the Christian faith. That was 30 years ago. And over the last three decades, there have been advances in biochemistry, insights into the origin of life problem that only make that conclusion even stronger. And what I'd like to do today is give you just a glimpse into some of the evidence, some of the reasons why I think that life must stem from the work of a creator, and I'm going to focus on the DNA molecule. But instead of talking about the optimal and elegant design of the DNA molecule, which would be a lecture that would go on for hours, what I'm going to do is talk about something I think fascinating about DNA. DNA is so optimally designed that it's inspiring new technologies, new nanotechnologies, specifically the development of new types of data storage media. It's leading the way in developing the next generation of computers. It's leading the way in developing nanoelectronics. This whole area of research is called bioinspiration and biomimetics, where designs in biology are inspiring new technologies. And I believe that this is actually fertile ground to develop new reasons to believe that there's a creator that brought life into existence. Now, to appreciate how DNA can inspire this type of technology, we need to understand the role of DNA inside the cell. DNA is simply an information storage system. And the information in DNA is digital information. And scientists believe that DNA actually is at the theoretical maximum in terms of data storage capacity, which is a remarkable property. And because of that property, again, DNA is inspiring new technology. DNA is optimally designed for its role as a data storage system. And because of time constraints, I can't get into all the details of the structure of DNA and how it contributes to its optimal data storage properties. Every facet, every detail, every nuance aspect of the DNA structure contributes to this particular property. And if people want more information, I would recommend that they take a look at my book, The Cell's Design, where I have a section that describes the optimal nature of the DNA molecule. But for now, what we're going to do is simply turn our attention to the role that DNA is playing in inspiring new technology. And the first place I want to look at is DNA as a digital storage data system. Now, this is really interesting. Currently, the world is facing a data storage crisis. You may not have realized that, but we're facing a data storage crisis. There's currently 44 trillion gigabytes of data in the world. Now, to give you some context, if there's 10 billion people on the planet, it would mean each person would have to have over 6,000 compact disks in order to store all that data. It's a massive amount of data. And in fact, experts predict by 2040, if we continue at this pace of generating data, there will not be enough high-quality silicon in the world to make the data storage devices that we need. This is a real problem. This is where DNA comes into play, because 1 kilogram of DNA can store all the data that currently exists in the world. Again, DNA operates at the theoretical maximum for data storage capacity. This has led scientists to contemplate using DNA as a digital storage medium. And as a proof of principle, in 2012, a Harvard scientist, George Church, and his team actually encoded an entire book in the DNA molecule. This book was about 55,000 words and even included 11 JPEG images. And I would dare say that DNA could actually encode all the works of Harun Yahya as well. it has that much data storage capacity. One of the things that was real interesting that George Church and his team did is they encoded the DNA in fragments, where part of the fragment was a locator sequence, like a page number on a page in a book, and the other part contained data. That allowed them to go into the DNA system and actually retrieve data, not only page by page, but to skip around and locate data randomly from different pages. Really, really clever design. DNA is so optimal, again, in its data storage capacity that it's actually serving as inspiration for technologists to look at developing other types of man-made polymers that could serve as digital storage devices as well. So DNA clearly is an inspirational molecule. In addition to that, scientists are looking at DNA systems. And this is possible because computer scientists and molecular biologists have come to realize that the fundamental operations on DNA, transcription, replication, DNA repair, are literally functioning like computer systems. And this has inspired a whole new area of nanotechnology called DNA computing. And this is a picture of Leonard Adleman, who is the father of DNA computing. He's a scientist at the University of Southern California in the United States. DNA computers are housed in little tiny test tubes, this big, yet they are more powerful than the most powerful supercomputer systems that we've built to date. And their power comes from two things: the data storage capacity of DNA and the opportunity to do massive parallel operations simultaneously. In fact, researchers have been able to solve problems that you cannot solve with silicon-based computers, such as directed Hamilton path problems and what's called the Knight problem. Now, another interesting property of DNA is that it can function like a molecular scale wire. And this was a discovery made in the early 1990s by Jacqueline Barton, a chemist at Caltech. She discovered that DNA has this unusual property of being able to conduct electrical current along the length of the DNA double helix. And in fact, about 10 years later, she and her team showed that this is actually playing a critical role in detecting damage to the DNA. And this diagram attempts to show that. What you have is a surveillance proteins that will bind to the DNA.
Kimyasal ve de fiziksel nedenlerle çift verozonda oluşan hasar hücre aksamı tarafından tespit edilebilmekteydi. Hasar tespiti DNA'ya bağlanan gözetim proteini tarafından yapılmaktadır.
Another surveillance protein that's bound to the DNA will pick up that electron, and when it picks up the electron, it dissociates from DNA, migrates down the DNA.
Gözetim proteini bir elektron kaybettiğinde DNA çift telezonundan ayrılmaz. DNA'ya bağlanan başka gözetim proteinleri DNA'nın demir sülfür redoks merkezinden elektronları toplar. Bu işlem bittiğinde DNA'dan koparak çift telezon boyunca tekrar hareket ederler. Varacakları noktaya ulaşan gözetim proteinleri DNA'ya tekrar bağlanarak DNA'nın içine bir elektron yollar. Bu gerçekten çok karmaşık bir sistemdir ve bu sistem bilim adamlarının aynı şeyi teknolojiye
uygun. Thought that this could actually serve as the next generation of very sophisticated medical diagnostic equipment by using DNA's wire properties. So again, DNA is an inspirational molecule inspiring at least three areas of technology that all relate to its digital data storage capacity. But I think DNA is doing more than inspiring technology. It's inspiring the case for a creator, a new way to argue for God's existence. And to appreciate that, I'd like for us to spend a minute considering the works of the British natural theologian William Paley, who in the late 1700s presented the world with the watchmaker argument for God's existence in his book Natural Theology, or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from Appearances in Nature. And this is how Paley introduces the watchmaker argument. In crossing a heath, suppose I pitched my foot against the stone and were asked how that stone came to be there. I might possibly answer that for anything I knew to the contrary, it had lain there forever. But suppose I had found a watch upon the ground, and it should be inquired how the watch happened to be in that place. I should hardly think of the answer which I had given before, that for anything I knew, the watch might have always been there. Yet why should not this answer serve for the watch as well as the stone? Why is not it as admissible in the second case as the first? For this reason, and for no other, that when we come to inspect the watch, we perceive what we could not discover in the stone, that its several parts are framed together for a purpose, that is, they are so formed to and adjusted to produce motion, and that motion so regulated as to point out the hour of the day, that it, if the different parts had been differently shaped from what they are, or placed after any other manner or in any other order than that in which they are placed, either no motion at all would have been carried on in the machine, or none which would have answered the use that it is now served by it. This mechanism being observed, the inference we think is inevitable, that the watch must have had a maker. There must have existed at some time, at some place or other, an artificer or artificers who formed it for the purpose which we now find it actually to answer, who comprehended its construction and designed its use. For Paley, the characteristics of the watch and the complex interaction of its precision parts for timekeeping purposes implied the work of an intelligent designer. Paley asserted by analogy that just as a watch requires a watchmaker, so too life must require a creator, since organisms display a
organizmaların karmaşık bölümleri bir amaç için etkileşime geçerler. Saatçi benzetmesine göre hem saat hem de organizmalar bir tasarım ortaya koyar. Nasıl saatler bir saat ustasının ürünü ise organizmalar da bir yaratıcının ürünüdür. Bu noktada biyokimya alanındaki ilerlemeler saatçi tezine taze bir anlayış getirmektedir. Hücre içindeki DNA bilgisayarları, insan tasarımı objelerle biyokimya tasarımları arasındaki dikkate değer benzerlikleri vurgular. Günümüzde mühendisliğin ulaştığı son nokta olan bilgisayar sistemlerinin var olması için bir zihne veya zihinlere ihtiyaç vardır. Hücre içerisinde de bilgisayar sistemleri mevcut olduğuna göre hayatın var olması için ilahi bir zihnin olduğu sonucuna varabiliriz. Bu sonuç doğrultusunda Adelman'ın bilgisayarla biyoloji arasındaki ilişkiyi nasıl açıkladığına bir bakalım. DNA bilgisayarları hakkındaki en önemli şey DNA moleküllerinin normalde bilgisayarların yaptığını düşündüğümüz işlemleri yapmasıdır. Bu bilgisayar biliminin ve biyolojinin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu gösterir. Bundan her canlının işlem yaptığı düşünülebilir.
In conjunction with my presentation of bazen de canlılara bilgisayarmış gibi bakarak onları daha iyi anlayabiliriz.
Hücrenin Tasarımı adlı kitabımda yeniden üstünde durduğum saatçi teziyle birlikte saatçi öngörüsünü ortaya koydum. Hücrenin moleküler sistemlerinin çoğunun insan tasarımıyla olan benzerliğini hala ortaya koyamıyoruz çünkü benzer teknolojiler henüz geliştirilemedi. Yani teknoloji geliştikçe saatçi tezi daha da güçlenip daha kesin sonuçlarla karşımıza çıkabilir. Teknolojideki gelişmelerin biyokimyasal sistemlerde zaten var olan moleküler teknolojiyi yansıtacağı saatçi öngörüsünün temelidir. Tasarımcılar yeni teknolojiler geliştirirken daha önce bilinmeyen bu teknoloji örneklerinin hücrenin moleküler sisteminde zaten mevcut olduğu görülecektir. Diğer bir deyişle saatçi benzetmesi Allah'ın varlığını gösterir bir delil oluştururken canlılardaki biyokimyasal sistemler teknolojik gelişmelere ışık tutacaktır.
Now related to this
saatçi teziyle bağlantılı bir argümana karşı başka bir argüman geliştirilmiştir. Ona da karşı saatçi tezi adı verilir. Buradaki düşünce şudur. Biyolojik tasarımlar bir yaratıcının eseri ise O zaman bu sistemler o kadar iyi tasarlanmış olmalıdır ki mühendislik için model olarak alınabilmeli ya da yeni teknolojilerin geliştirilmesini sağlamalıdır.
In fact, at some level, I actually find this argument more compelling than
bu doğrultuda biyomimetik ve biyoinspirasyon disiplinleri de saatçinin yanında yer almalıdır. Belli bir seviyede karşıt saatçi tezini klasik saatçi tezinden daha inandırıcı buluyorum. Biyolojik tasarımların mühendislik çalışmalarına isim vermesi dikkate değer. Evrimci biyologların iddia ettiği gibi biyolojik sistemler kendilerine hiçbir model almadan tarihsel umulmadık süreçler sonucu meydana gelseydi biyomimetik ve biyoinspirasyon programlarının bu kadar başarılı olması düşünülemezdi. Bu düşünce Richard Dawkins tarafından Kör Saatçi adlı kitabında şöyle dile getirilir. Artık bildiğimiz kör, şuursuz, otomatik süreçlerin bir sonucu olan doğal seleksiyon hayatın varlığı ve amacını açıklasa da kendisinin herhangi bir amacı yoktur. Aklı yoktur, düşüncesi yoktur, ilerisi için plan yapmaz, vizyonu, öngörüsü, görüşü de yoktur. Doğada saatçi rolünü oynaması söylenebilirse ancak bu kör bir saatçi olabilir. Dawkins sözlerine şunu da ekliyor. Paley canlılardaki karmaşık düzene hayranlık duyuyor. Bunun çok özel bir açıklaması olması gerektiğini görüyordu. Ne var ki yaptığı açıklamanın kendisi yanlıştı. Gerçek açıklama ancak Charles Darwin'le ortaya çıkacaktı.
And to understand that, we need to think about the way evolutionary biologists think about evolution's mechanisms. It's
unguided, sistemlerin iyi tasarlanmadığını savunurlar. Neden? Çünkü evrimci süreçler en baştan biyolojik sistemler meydana getirmez. Daha sonra bu yeni yapılar üzerinde doğal seleksiyon aracılığıyla ince ayar yapılarak optimize edilebilir. Sonuç olarak iyi adapte olmuş tasarımlar ortaya çıksa da iyi tasarlanmış sistemler meydana gelmez. İyi adapte olmuş tasarımlar hiçbir zaman ortaya çıkmaz.
The fact that every intermediate stage in the development of an organ must confer a selective advantage means that the simplest, most elegant
mükemmellik oluşturmaz. Bir organın gelişmesindeki her ara evre seçici bir avantaj sağlamalıdır ki bu gereklilik organ için en basit ve en mükemmel tasarımın evrimle meydana getirilemeyeceği anlamına gelir. Aslında evrimin ayırıcı özelliği daha önce var olan yapıların değiştirilmesidir. Kısacası evrimleşmiş bir organizma bu değişikliğin belli işaretlerini ortaya koymalıdır.
If produced by evolutionary processes, even if these processes operated over the course of millions of years, biological systems
biyolojik sistemler yamalanmış bir şekilde oluşmuş olsalardı, mühendis ve teknoloji uzmanları biyolojik sistemleri kendilerine model olarak almazdı. Milyonlarca yıl sürmüş de olsa evrimsel süreçler, biyolojik sistemlerin teknolojik gelişmelere güvenilir birer isim kaynağı olmasını sağlayamaz. Mühendislerin tesadüfen meydana gelmiş biyolojik sistemleri problem çözmede ya da yeni teknolojilere isim kaynağı olarak kullanmaları düşünülemez. Mühendisliğin kendisine biyolojik tasarımları rehber olarak alması, hayatın ve tarihin evrimsel açıklanmasına taban.
On the other hand, biomimetics and bioinspiration naturally flow out of an intelligent design or creation model.
Doğadaki tasarımlar bir yaratıcının eseri olduğuna göre doğadaki biyolojik sistemlerin mühendisliğe esin kaynağı olması gayet anlaşılır bir durum.
As a scientist, as a Christian, as a
believer, I find it remarkable how the Old and the New Testaments anticipate scientific advance.
And when it comes to biomimetics and bioinspiration,
özellikle biyomimetik ve biyoinspirasyon konusunda Eyüp'ten, Eyüp bölümünden 7 ve 9 nolu pasajları söylemek
istiyorum. Kim mutlu hayvanları gökte uçan kuşlara sorsan anlatsınlar,
toprağa söyle sana öyle.
And I just want to conclude to say, to God belong wisdom and power, counsel and understanding
yaptığına,
are His.
Bilgi,
thank you
very
much.
Bilgelik ve güç Tanrı'ya özgüdür. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, DNA'nın mucizesini çok güzel anlattı Sayın Doktor Rana. Doktor Rana'ya sorularımız var mı? Ya da soruları sonra, buyurun. They're going to ask you the question, Mr. Rana.
Okay.
This is all right.
Yeah, that's a really interesting question. Because in Darwin's day, people thought of the cell is just being like a blob.
İnsanlar hücreyi çok basit zannediyorlardı. İşte hücre dolu bir su dolu bir baloncuk zannediyorlardı. Çok basit zannediyorlardı.
Chemical evolution.
Kimyasal evrimle kolayca oluşabilecek.
You have to wonder. It's interesting because at the turn of the 19th century, as scientists began to anticipate began to appreciate the complexity of the cell, people began to wonder whether or not you could even explain the cell by chemical evolution, and this is where the idea of panspermia was born. The idea that life is just a given in the universe, just like matter and energy, and that life on Earth didn't evolve, but was rather transported to the Earth. So people immediately after Darwin, as they began to appreciate that complexity, were really questioned that explanation. And it's only later on that chemical evolution becomes a full-blown theory. But even then, that theory simply doesn't work. But you know, it's really important to appreciate that Darwin wasn't just motivated by science to advance his theory. He was very angry at God because of the death of his young daughter. In a sense, his response to what he saw as the problem of evil, where he said, God must not exist, therefore evolution is the way to explain life. So Darwin was driven for theological and philosophical reasons towards his theory, more so than scientific reasons. Important that as much as we can, we work hard to consistently present a scientific case for creation or for intelligent design, however you want to frame that. And I think it's very important that there are conferences like this, because we currently can't trust the educational system to present not only evidences for evolution, but also the challenges that the theory faces. And there are many challenges that would be appropriate to introduce into the science curriculum that just simply are not. So until we can reform the educational system, the thing that we must do as believers, whether we're Jews, Christians, or Muslims, is to make sure that we are teaching the community of believers what the evidence is for creation and what are the challenges for evolution. It's very important that we also make efforts to instruct our young people that are going through the educational system, teaching them what to expect when they get into the educational system, and then also alternate ideas that people of faith would have in terms of how to view the world. So it's up to us to do the work that the educational system isn't until we can reform it.
Better, yes.
My question is to Mr. Rana. Before I entered this room, I was looking at the fossils, and right now, when we look at it all around, like we see a lot of living fossils too. My question is, like all the scientists or the evolutionists, Yeah, they don't surge.
Except for some very rare instances, we really don't have any kind of DNA record for any fossils.
Aslında DNA kaydı yok. Fosillerde bir DNA kaydı yok. Tabii geçtiğimiz günlerde aslında protein parçaları bulduk fosillerde. Bunlar ilginç bulgular. Ama tabii DNA bulamadık. Dolayısıyla fosil kayıtlarına baktığımızda fosillerin değişmemiş olduğunu, canlıların değişmemiş olduğunu görüyoruz ve bence bu yaratılışın çok büyük bir delili. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi fosiller gösteriyor ki yüz milyonlarca yıl geçmiş durumda ve bu fosiller aynı bugün yaşayan canlılarla aynı. Ayrıca yeni türler hep birden çıkmış. Öncesi yok. Daha öncesi bir gelişme yok. Bir anda çıkmışlar. Dolayısıyla fosil kayıtları bize yaratılışı gösteriyor. Fosil kayıtları bize evrimin olmadığını gösteriyor. Mesela Kambriyan patlaması. Bu çok önemli bir olay. Neredeyse tüm hayvan filmleri, bugün bildiğimiz tüm hayvan filmleri aynı anda hiçbir öncesi olmadan bir anda ortaya çıktı. Bu ne demek? Yaratıldılar demek. Dolayısıyla fosillerde DNA bulamamış olmamıza rağmen fosil kayıtları bize yaratılışı gösteriyor, evrim olmadığını gösteriyor.
Evet, buyurun hanımefendi.
Çok teşekkür ediyorum. Çok etkileyiciydi konuşmalarınız. Ben şunu sormak istiyorum. Mr. Rana'ya sormak istiyorum. İki sorum var aslında. Siz dediniz ki siz gerçeği kanıtlarla buldunuz ve şimdi siz bir çok bilinen, ünlü bir evrim karşıtı bilim adamısınız. Bilim çevresi size nasıl bir tepki verdi? Üniversiteler sizin gibi yaratıcılarla çalışmak istiyor mu? Bu çok iyi bir soru çünkü dünyada gezdiğimde, birçok konferanslara gittiğimde, farklı üniversitelerde konuşmalar yaptığımda birçok akademisyen bana geliyor ama gizlice şunu diyor ki Allah'a inandıklarını söylüyorlar. Ama tabii ki bunu ancak bana söylüyorlar, halka açık yerlerde söyleyemiyorlar veya üniversite çevrelerine söyleyemiyorlar. Heroes, birkaç sene önce Heroes, kendisi bizim kurumumuzun başkanıdır. Meksika'da bir konferans vardı. Biz oradaki iki yaratılışçıydık sadece. Ve aralardan birinde bir araştırmacı bana geldi, bana bir not verdi ve gitti. Notu okuduğumda not şunu diyordu: seninle konuşmak istiyorum ama seninle konuşurken görülmek istemiyorum. İnsanlar beni görsün istemiyorum. Dolayısıyla onunla özel buluştuk. Bana dedi ki, bence siz haklısınız, size inanıyorum ama bunu söyleyemem. Bunu akademik çevrelerde söyleyemem. Halk bunu duyamaz. Sizinle aynı fikirde olduğumu duymamalılar. Dolayısıyla bence birçok bilim adamı evrime inanmıyor, yaratılışa inanıyor ama bunu söyleyemiyorlar çünkü çok fazla baskı var. Bilim çevresinde bu tarz insanlara karşı, yaratılışçı insanlara karşı gerçekten büyük bir baskı var. Bu bence biraz artan bir baskı. Hatta mesela konuşmacıları buna göre seçiyorlar. Konferanslarda yaratılışçılar boykot ediliyor. Hatta bazen bölüm başkanları öğrencilere bu tarz yaratılışçı konferanslara gitmemelerini söylüyor. Dolayısıyla bu gerçekten oluyor. Her zaman başarılı olamıyorlar ama bunu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler çok önemli. Özellikle de ateistlerle tartışma yaptığımızda öğrenciler gerçekten bunu görmek istiyor. Çok kalabalık oluyor, dolduruyorlar salonu. Ama üniversitelerde yaratılışçılığı duymak istemiyorlar akademik çevreler. Ama bazı yerlerde diyaloğa daha açıklar, daha demokratikler, her yer aynı değil. Ama bence işte bu yüzden bu tarz konferanslar çok önemli çünkü vazgeçemeyiz. Doğruyu söylemekten vazgeçemeyiz. Üniversite kampüslerinden de vazgeçemeyiz, devam edeceğiz.
My question is for Dr. Rana.
Sorum Dr. Rana'ya.
Recruiting evolution theory is so important.
Neden sizce evrim teorisini, evrim teorisini çürütmek çok önemli?
Do you pursue to an ideological reason
or sizin ideolojik bir çalışmanız, bir düşünceniz, bir amacınız var mı yoksa sadece bilimsel bir hatayı mı düzeltmek istiyorsunuz? Aslında ben ikisini yapmak istiyorum. Bir bilim adamı olarak doğru bilgilerin insanlara ulaşmasını istiyorum. Kökenlere göre, kökenlere ilişkin doğru bilgilerin insanlara ulaşmasını istiyorum. Bilgiler bize bir yaratıcı olduğunu gösteriyor. Astronomide, hayatın tarihinde, hayatın yapısında, insanın kökeninde, hepsinde tutarlı bir şekilde bir yaratıcı olduğunu görüyoruz. Bilgiler bize bunu gösteriyor. Ve yaratıcının varlığı çok açık. Bilim de bize bunu gösteriyor. Ve bu bakış açısıyla baktığımızda yeni sorular doğuyor ve bu yeni sorular insanlığımızı geliştirmemiz için bize daha da güzel yardımcı olabilecek. Dolayısıyla burada olma nedenlerimden birisi bu. Bir bilim adamı olarak doğruları ortaya çıkarmak istiyorum. Ama diğer yandan evrim teorisi çok zararlı, çok tehlikeli bir fikir. Aslında bu konuda çok önemli, çok güzel örnekler verildi. Hatta bu sabah bu konuda örnekler verildi. Ve ben de bu endişeleri paylaşıyorum. Çünkü evrimin çok zehirli, çok tehlikeli bir fikri var. Diyor ki, sen bir evrimin sonucusun. Tesadüflerin sonucusun, herhangi bir amacın ya da amacın yok. Senin hiçbir özelliğin yok. Bunu söylemek, bu mesaj çok tehlikeli. İnsanlar bunu sürekli duyuyor, bu mesajı sürekli duyuyor ve bu çok tehlikeli. Örneğin benim eşim çok değerli bir insan. Neden ben onun değerli olmadığını düşüneyim? Ama evrim bunu söylüyor. Ve evrim insanlara bu şekilde çok şiddete yönelmesine neden oluyor. Yıkıcı bir tavıra yönelmesine neden oluyor. Ama bir yaratıcı olduğunu bilirlerse, birbirlerine değer verirler, kendilerine değer verirler, yaratıcının onları sevdiğini bilirler ve bu çok daha farklı bir bakış açısı geliştirir. Ve bence bu nedenle insanların bunu duyması çok önemli. Ayrıca dünyamızda şu anda gördüğümüz birçok sosyal problem, hatta moral çöküş, ahlaki çöküş, bence bunların çoğu Darwinizm'den kaynaklanıyor. Körü körüne evrime inanmak bence bu sorunlara neden oluyor. Ahlakı ortadan kaldırıyor. Örneğin Amerika'da kürtaj çok ciddi bir problem. Aslında kürtaj çeşit soykırım gibi. Çok korkunç bir şey. Artık öyle bir kültürümüz var ki kürtajı normal görüyor. Ben yine bunun evrimin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bilim adamı olarak ve bilimsel çerçevede evrimi çürütmek bence çok önemli. Çünkü evrimin çok kötü, çok tehlikeli sonuçları var. Çok tehlikeli şeylere götürüyor.
Dr. Rana. Because you imply maybe four times or five times about to science also try to seeking about the proof to existence of God.
Bilimin Allah'ın varlığını gösterdiğini söylediniz.
What's their task?
Araştırmacılar.
Proof existence of God or just to understand of the evolution.
Neden bunu yapıyorlar? Allah'ın varlığını kanıtlamak için mi yoksa evrimi anlamak için mi?
If I don't answer it, please tell me.
Umarım doğru anlamışımdır sorunuzu. Birçok bilim adamı sadece doğruyu bulmaya çalışıyor. Birçoğunun amacı bu. Ama birçoğu da felsefi bir çerçeveye göre, materyalizme göre doğruyu aradıklarının farkında değiller. Bunu söylemiyorlar. Materyalist düşünceye göre baktıklarında Allah'ın varlığını görmek istemiyorlar. Hep o çıkış açısındalar. Materyalistseniz de evrim teorisini reddedemezsiniz. Çünkü onların bakış açısına uyan tek alternatif bu. Birçok bilim adamı bu nedenle bunu görmüyor. Tabii bilim adamları çok iyi eğitimli. Ama felsefe konusunda ya da bilimin tarihi konusunda çok eğitimli olduklarını söyleyemem. Ben bilim adamı olarak eğitim gördüm ama geniş bir bakış açısına sahip olma ya da bilimin felsefeyle, teolojiyle nasıl bir etkileşim olabileceğine dair bir eğitim almadım. Bu olsaydı iyi olurdu, birçok bilim adamı için iyi olurdu. Dolayısıyla bilim adamları evet gerçeğe bakıyorlar ama aslında materyalist bakış açısına göre bir şey aradıklarının farkında değiller. Dolayısıyla bence bu tartışmayı felsefi seviyeye indirmek de çok önemli. Onları bunun farkına varmalarını sağlamak da çok önemli. Felsefi bakış açılarının sadece materyalizmle sınırlandırıldığını görmeleri önemli. Nereye bakarsanız bakın, yaratılış her yerde, delilleri her yerde, her yerde Allah'ın tecellilerini görebiliyorsunuz. Yani bu, bunlar çok güçlü deliller. Bütün evren sanki bir orkestra gibi ve Allah'ın varlığının delilleriyle bu orkestra kendini gösteriyor. Sanki Allah'ın varlığının delillerini söylüyor.